Hüdayi Coğrafyasından hazırlayan ve sunan Doktor Alican Tatlı. Hüdayi Coğrafyasından başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyosu'nun Hüdayi Coğrafyası programına hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun. Günümüz mübarek, huzurlu, saadet dolu, feyiz ve bereketli olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sizlerle Erkam Radyosu'nda yeni bir programda beraber olmanın memnuniyeti ve huzuru içerisindeyiz. Bundan böyle inşallah her hafta çarşamba akşamları Hüdayi Coğrafyası programında sizlerle beraber olacağız. Programımızda Hüdayi mensuplarından, gönüldaşlarından konuklarımız, misafirlerimiz olacak. Onlarla bazen sohbetler, hasbihaller gerçekleştireceğiz. Onların tespitlerini, değerlendirmelerini ve hatıralarını sizlerle paylaşacağız. Bazen de Hüdayi mensuplarının, mezun ve gönüldaşlarının yaşadıkları ve kaleme aldıkları yazıları, makaleleri sizlerle buluşturarak hem Hüdayi coğrafyası hakkında hem de dünyanın değişik yerlerinde yaşayan kardeşlerimiz hakkında bilgi sahibi olacağız. Yüreklerimizi dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimizle buluşturup onların yüreklerini sizlere taşımaya gayret edeceğiz. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize sağlıklı, huzur ve saadet dolu günler diliyorum. Bundan önceki 3 programımızda kıymetli dinleyenlerimizin hatırlayacağı üzere Erkam Radyosu yayın yönetmeni pek muhterem kardeşim Selahattin Koca Arslan'la birlikte Hüdayi coğrafyasının genel çerçevesini çizmiş, bu coğrafyayı tanımlamaya çalışmış, bu coğrafyayı anlamlı kılan hususlardan, Hüdayi gönüldaşlarının vasıflarından, Hüdayi'nin eğitim anlayışından ve benzeri konulardan bahsetmiştik. Bugün ise bizim sunumumuzla başlayan bu ilk Hüdayi coğrafyası programında hizmetlerin hem yurt içinde hem de yurt dışına taşıp bugünlere gelmesinde büyük emeği olan, daha doğrusu bu işin hem fikri, hem kalbi, hem de fiili çilesini çeken Hüdayi Vakfı'nın kurucularından ve vakfımızın onur başkanı pek muhterem üstazımızı Osman Nuri Topbaş hocamızı programımızda ağırlayacağız inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüdayi mensupları ve gönüldaşları 1992 yılına kadar kendi misyonunu, kısaca et-tazim li-emrillah ve şefakatu ala halkillah olan, yani Allah'ın emirlerine tazim, mahlukatına şefkat olan misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'de hizmetlerine devam ediyordu. Derken 1992'nin Ocak ayında Kafkaslardan bir gönül insanı İstanbul'a geldi ve yüreğini ortaya koyarak Hüdayi Vakfı yetkililerinin ve Hüdayi gönüldaşlarının gündemini bir anda değiştiriverdi. Bu değişen süreci o günleri bizzat yaşayan pek muhterem üstazımızdan dinleyeceğiz inşallah. Efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Çok teşekkürler. Allah muvaffak eylesin.
Amin inşallah. Efendim, bu programda izin verirseniz Hüdayi Vakfı'nın yurt dışı hizmetlerinin başlama serüveninden önce Hüdayi Vakfı'nın kuruluşunu, vakfın nasıl kurulduğunu, böyle bir vakıf kurma ihtiyacının nereden doğduğunu, bu vakfın kurulmasına kimlerin vesile olduğunu sizlerden dinleyerek başlasak sanırım daha isabetli olacak. Zira Hüdayi coğrafyasına geçmeden öncelikle Hüdayi Vakfı'nı yakından tanımaya ihtiyaç var. Dolayısıyla bu soruları cevaplandırarak programımıza başlarsak dinleyicilerimiz açısından daha isabetli, daha istifadeli olur inşallah. Buyurun efendim.
Kıymetli kardeşlerimiz, ben talebeliğimden beri Hüdayi Camisi'ne devam ederdim. Orada ruhumuzu okşayan ayrı bir esinti olurdu. Ramazan günü Aziz İmam Hüdayi Camisi'nin görevlilerinden bir kardeşimiz, buraya her gün 3-5 kişi geliyor, burada bir iftar versek acaba nasıl olur dedi. Hatta gerekçe olarak da Bunları dedi bizde de göndermeyin. Bunlar buraya Allah rızası için geliyorlar. Böyle bir muhterem bir zatı ziyaret ettiler. Biz bunlara mukabil bir hizmet vermemiz lazım. Benim bahçede ektiğim sebzeler var. Biraz da çarşıdan, kasaptan et alıp koysak, Allah rızası için gelen 3-5 kişiye burada biz bir ikram etsek dedi. Biz de arkadaşlarla beraber bu teklifi çok makul gördük. Ve bir iftar verelim o zaman dedik. 30 metrekare bir yerimiz vardı caminin yan tarafında. Orayı bir ocak kurduk. Orada iftar vermeye başladık. Bu iftar çok rağbet buldu. Bu sofraya her taraftan gelen hem ziyaretçiler hem fakir fukaralığı doldu taştı. Bu sofra bir rahmet sofrası, bir bereket sofrası olduğu için ve bu sofraya hizmet edenler de Allah rızası için hizmet ettikleri için bu sofra bir rahmet sofrasıdır dedik. Bu sofradan kimseyi mahrum etmeyelim dedik. Tabii tahmin ederim oruç tutmayanlar da bu sofraya geliyorlardı. Onlara da inşallah rahmettir diyorduk, bereket olur diyorduk. Bu sofradan ben bir hatırayla başlayayım.
Efendim izin verirseniz oraya geçmeden ben bir cümle ilave etmek isterim. Malumunuz Fakirde Hüdayi Vakfı'nın ilk öğrencisiyim. O küçük yemekhanede, o bahsettiğiniz 30 metrekarelik yemekhanede bizler de orada yedik elhamdülillah. Oradan istifade ettik. Yıllarca istifade ettik hamdolsun. Orası şu anda gözlerimin önüne geliyor, canlanıyor. 1985 yılındaki o küçücük yemekhaneyi hatırlarım. Hatırlarsanız o zaman iki tane evimiz vardı, öğrenci evimiz. Birisi Arıkan Apartmanı, birisi Melek Apartmanı. Biz orada öğrenciydik o zaman. Bu yemekhaneyi çok iyi biz de hatırlıyoruz efendim. Buyurun efendim.
Ben bu yemekhaneden bir hatırayla başlayayım. Ben o gün yoktum iftarda. Eksiliyette bulunuyordum. Tam iftar vakti sallana sallana iki tane sarhoş geliyor. Cemaat diyor ki bunlar iki sarhoş diyor. Böyle bereketli bir günde, güzel bir Ramazan-ı Şerif gecesi, feyizli bir gece. Biz bu iki sarhoşu aramıza almayalım diyorlar. Onu dışarı çıkartalım diyorlar. Fakat oradan bir kardeşimiz diyor ki, kardeşler biz bunu böyle görmeyelim bugün. Bugün buraya Allah'ın iki aç kulu geldi. Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzını bize tebliğ ediyor. Biz bugün bu iki sarhoşu, onun bir masiyet tarafını görmeyelim. Günaha olan nefreti günahkara taşımayalım. Allah'ın iki aç kulu geldi. Onları soframıza alalım. İnşallah bu soframız bu iki kardeşimiz için de bir bereket olur. Hidayet bulunmasına vesile olur dedi. Ve bu iki sarhoş sofraya alındı.
Demek ki efendim o kardeşlerden birisi tıpkı Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi günahkarların günahına değil, Allah'ın onlara bahşettiği insanlık cevherine bak. Sen günaha öfkelen, lakin günahkarı kanadı kırık bir kuş gibi farz edip onu ikaz ve irşat merhemiyle tedaviye çalış buyurduğu gibi bu iki demek ki Allah'ın kuluna merhametle yaklaşıyor o kardeşimiz. Yani bu kardeşimizin burada büyük bir basiretini, kalbi hassasiyetini ve inceliğini görüyoruz. Herhalde bu yaklaşım daha sonra büyük bereketlere vesile oluyor değil mi efendim?
Tabii. Ve bu iki sarhoş insan zaman içinde bambaşka bir insan haline geldi. Yani o iki sarhoş gitti, ruhunu temizleyen güzel Allah'ın bir kulu geldi. Bu sarhoşlardan birinin hikayesini ben Hüdayi Kapısı diye bir roman halinde anlatmıştım. Bu kişilerden birinin ismi Abdülkadir'di. Bu iftar sofrasına devam etti. Zaman içinde hep onu camide görmeye başladım. Bir gün geldi dedi ki ben de caminin altına yerleşeceğim. Ben buradan ayrılmayacağım. Burada benim ruhumu okşayan bir cazibe var. Dedik ki biz Abdülkadir Efendi aşağısı biraz rutubetli. Senelerin getirdiği bir takım bakımsızlıktan bir takım mahlukatta yerleşmiş. Biz zaman içinde bir huzur eve yapılacak. Seni oraya alırız dedi. Yok dedi ben burada bir başlayayım dedi. Bir gün yine baktım öğle vaktiydi. Namazdan çıkmıştık. Elinde bir yemekle caminin altına doğru gidiyordu. Hayrola Abdülkadir Efendi dedim. Dedi ki ben dedi oruç tutuyorum artık dedi. Bu dedi eski dedi o yanlış günahkar halimden kurtulmanın bir gayreti içindeyim. Bir nefis tezkiyesi halindeyim. Sana dedim ayrı bir yer bulalım dedim. Orada dedim akrep var, böcekler var. Hatta yılan bile gören arkadaşlarım var caminin altında. Yok dedi. Ben dedi burada öyle bir hale geldim ki dedi. Art dedi onlarla bile dost oldum dedi. Onlar bana hiç dokunmaz siz dedi merak etmeyin dedi.
Efendim izniniz olursa ben de kısa bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten o caminin altındaki odayı en iyi hatırlayanlardan birisi de fakir. O zaman rahmetli Nurettin Can hocam çok iyi tanıyorsunuz. Rahmetle anıyoruz kendisini. Biz o caminin altında ayrıca karşı tarafında iki tane oda daha vardı efendim.
Evet.
Onlar rutubetli aynı şekilde izbe, penceresi olmayan dışarıya açık havaya penceresi olmayan yerlerdi. Hatta biz sabah namazından sonra orada derse başlardık. Rahmetli hocam bize Arapça, İslami ilimlerde ders okuturdu. O iki evdeki arkadaşlarımıza. Hatta hiç unutmuyorum. O zamanlar doğal gaz olmadığı için Japon sobaları vardı efendim. O Japon sobalarını biz evvelden gider yakardık. Hatta biraz epey bir onun şeyi kokusu falan olurdu. Onları şey yapıp kokusu geçtikten sonra hocamız gelirdi. Kendisi de çok rahatsızdı da ama buna rağmen ilme aşık bir insandı. O karşıdaki odayı çok iyi hatırlıyorum efendim. Zaman zaman evet. Orada küçük yılanları, şeyleri, akrepleri biz de bizzat görenlerdeniz efendim.
Evet.
Yani Hüdayi'nin başlangıcı hakikaten çok küçücük bir yerde hem yemekhanesiyle hem caminin eski hallerini düşününce şimdi elhamdülillah kabili kıyas değil. Buyurun efendim.
Demek ki Halık'ın nazarıyla mahlukata bakıldığı zaman o hayvanlar tesis hale geliyor. Bizzat Abdülkadir Efendi'nin ifadeleri ve sizlerin anlatmalarıyla hakikaten bu çok ibretli bir hadise. Bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı. Demek ki bir mümin yüreğine bütün mahlukatı açacak ve bütün mahlukatla dost olacak. Ve bütün mahlukatla dost olduğu zaman bütün mahlukatla o yürekle dost olmuş oluyor. Bir gün yine bir hatıra, yine bir umreye gidiyorduk. Uçakta baktık, Abdülkadir Efendi var. First class'ta oturuyor.
Evet.
Dedik, Abdülkadir Efendi, hayrola dedik. Vallahi dedi, beni dedi bir varlıklı bir insan umreye gönderiyor. Fakat koltuk numarasını çift kesmişler. Ben ayakta kaldım. Ayakta kalınca dediler, sen geç önde otur dediler. Ben de böyle en fantazi, en lüks yere geçtim dedi. Burada Cenab-ı Hakk'ın bir ikramını görüyoruz. Yine bu zatla zaman zaman Ravza'da da beraber iftar ederdik. İftar sofraları kuruluyordu. Bir gün dedim ki, Abdülkadir Efendi, hangi otelde kalıyorsunuz? Kaldığınız otel rahat mı, huzurlu musunuz? Bana döndü, dedi ki, Osman Efendi dedi, bu dedi, Ravza'dan güzel bir otel mi var dedi. Allah Resulü'nün huzurunda bulunmaktan daha güzel, insanı huzur verici, dinlendirici bir mekan var mı acaba dünyada dedi.
Elhamdülillah.
Yani nereden nereye geliniyordu?
Efendim hatta affedersiniz ben Abdülkadir abiyi çok yakinen tanıyorum. Sakalları uzamıştı, daha boylu poslu. O geçmiş döneminden kalan şeylerini zaman zaman anlatırdı. Yürüyüşünde bile efendim o geçmiş kabadayı vari hali böyle yansırdı. Omuzunun teki böyle biraz aşağıya doğru inmiş. Ama büyük bir sükunet içerisinde, bir sekinete bürünmüş, çok farklı bir insan olmuştu gerçekten zaman içerisinde. Zannediyorum onunla ilgili hatıralarınız sizin çok fazla. Buyurun efendim.
Evet, hatta bir gün sohbetteydik. Osman Efendi benim hiç mazimi sorma dedi. Benim de girip çıkmadım, hiçbir pislik kalmadı dedi. Bak şimdi o kadar huzurluyum ki dedi. Beni şu düşündürdü. Yani bu zatın mazisini bir karıştırdığımız zaman onun hidayetine bir tas çorba ve bir dilim ekmek vesile oluyor. Demek ki insan daima ihsana mağlup. Burada biz ihsanın ikramını ve bereketini görmüş olduk. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethinden önce 500 bin dinar sadaka gönderdi. O zaman Mekke halkı müşrikti. Bu 500 bin dinar müşriklere verildi. Bakın Mekke fethinde hepsi Efendimizin huzuruna gelip sen kıymetli kardeşsin dedi. Sen merhametli kardeşsin dedi. Sen dedi faziletli kardeşsin dedi. Hemen hemen hepsi İslam'la şereflendi. Bugün de baktığımız zaman Afrika coğrafyasının durumu da aynı. Afrika'ya gittim, oradaki kardeşlerle görüştüğümüz zaman onlar diyorlar ki buraya misyonerler geliyor. Erzak dağıtıyorlar, açları doyuruyorlar. Halk bir şey bilmiyor, hemen Hristiyan oluyor. Sizler geldiğiniz zaman sizler bize İslam'ı anlatıyorsunuz. İslam'ın güzelliklerini bize serdediyorsunuz. Ruhumuz ferahlık buluyor, huzur buluyor. Aman siz burayı ihmal etmeyin lütfen diyorlar. Sizler diyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Letuf'ta Hanner Konstantiniye buyurdu. Fatih'in torunlarısınız, Abdülhamid'in torunlarısınız. Tabi bu Afrika'daki aynı manzaralar bizi çok tesir etti. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, fakirlik neredeyse küfre denk oluyordu. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Demek ki bir Müslümanın da yürek âlemi merhametle dolu olması lazım. Yine buyuruyor, siz yeryüzündekileri merhamet edin ki gökyüzündekiler sizlere merhamet etsin. Yani bir müminin gönlü bir dergah haline gelecek ve o dergahta bütün zayıflar, kimsesizler, garipler, hidayet bekleyenler o gönülden istifade edecek.
Sizin tabirinizle efendim, hidayete muhtaç herkes bize zimmetlidir diye sık sık sizin sohbetlerinizde evet. Dinliyoruz. Dolayısıyla yani dünyanın öbür ucunda da olsa bu merhametin oralara kadar taşması gerekiyor. Herhalde iman kelimesinin muhtevasında da böyle bir mana var sanırım efendim.
Yine Efendimiz'den bir hadis-i şerif var. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadis-i şerifi naklediyor. Kıyamet günü bir kişi bir kişinin yakasına yapışır. O der ki ne istiyorsun benden bu zor günde? Ben seni tanımıyorum der. O da cevaben der ki yok der biz dünya hayatında seninle beraberdik der. Sen der gelip bize tebliğ etmedin. Bugün de ben senden davacıyım der. Velhasıl bir Müslüman devrin gidişatından, asrın gidişatından, dünyanın gidişatından kendisini mesul görmesi zarur. Daima düşüneceğiz. Eshab-ı kiram bu zamanda olsaydı ne şekilde bir hizmet sergilerdi. O zamanın şartlarını düşündüğümüz zaman Vehb bin Kepçi Çin'e gidiyor. İbn Abbas'ın kardeşi Semerkant'a gidiyor. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Kazan'a gidiliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Dağıstan'a gidiliyor. Afrika'nın işlerine giriliyor. Ömer bin Abdülaziz zamanında İspanya'ya çıkıyor. Ta Pirenelere kadar Müslümanlar orada hidayeti tevzi ediyor. Bugünkü imkanlar o zamanki imkanlara göre kabil kıyas değil. Demek ki bugünkü mesuliyetimiz çok daha ağır. Merhametimizle yüreklerimiz dolacak, dergah haline gelecek, yüreklerimize bir mahşer kaynayacak, bütün Müslümanların derdiyle dertleneceğiz. Bir hak dostunun meşhur bazı tuan çeşti, bazı ger kafir o gebro putperesti, bazı in dergehi ma dergehin ümidini sadbar eğer tövbe şikesti bazı. Yani gel gel neysen de gel diyor. Yani dön de gel diyor. Geri gel diyor. Hidayete gel diyor. Eski mazideki şeyler ne olursa olsun yine gel diyor. Demek ki hak dostu yüreklerini bir dergah haline getiriyor. Ve bu dergahta insanlar tedavi edilmiş oluyor. Tarihe baktığımız zaman bir aslı saadet cahiliyetten gelen insanlar. Hiç o insanlar arasında psikiyatrik bir rahatsızlık gören bir kimse görüyor muyuz? Yok. Niye? Çünkü öyle bir namaz var ki bu namaz secde et ve yaklaş buyuruluyor. O namaz Cenab-ı Hak'la dostluğu kuruyor. O dostluğun altındaki bütün dünyevi ızdıraplar kaybolup gidiyor. Oruç var, zekat var, sadaka var, infak var. Toplumun bir sosyal yapısı bir takım tehlikelerden korunuyor. Herkes memnun. Ecdadımızda da böyle. 26.600 küsur vakıf kurulmuş. Ve bu toplum bir ağ gibi örmüş. Cami kanalıyla bir tevziyatlar yapılmış. Şifahanesi, hamamı, sebili, mektebi, kütüphanesi vesaire. Velhasıl bugün de ona muhtacız.
Demek ki efendim yani bir müminin gönlü derge haline gelecek, rahmet taşıyacak, dünyanın her tarafındaki insanları gönlüne alabilecek. Bu tabii çok mühim. Özellikle mücrimleri, günahkarları da bu gönle sığdırmak gerekiyor herhalde efendim. Malumunuz Yahya bin Muaz el-Razi bu konuda şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki, Rabbim sen ancak itaatkar kullarını affedeceksen günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Rabbim, sen sadece takva sahibi kullarına rahmet ve merhamet edeceksen, mücrimler kimden yardım istesinler, diyor. Dolayısıyla efendim, tabii ki Rabbimizden başka sığınılacak güvenli bir yer yok. Kapısının tokmağına vurulacak olan yegane sahibimiz Rabbimiz oluyor. Demek ki bir müminin yüreği buyurduğunuz gibi rahmet taşıracak. Bütün mücrimleri, günahkarları da içine alacak.
Gafilleri içine alacak. Yani bu iftar sofraları bize bir tas çorbayla başladı. Hatta orada kimi bir anne gördük, iki ekmeğiyle gidiyordu. Bir ekmeğini oraya bırakarak gitti. Kimi bir maydanozunu oraya bırakarak gitti. Bugün dünyayı açılan bir kapı oldu Hüdayi Vakfı. Yani bu Hüdayi Vakfı'nda kurulan bu mütevazi sofra zaman içinde Haremeyn'e yayıldı. Afrika sofralarına yayıldı.
Rusya coğrafyası.
Bütün Rusya coğrafyasına yayıldı. Demek ki bu gelen nefes ne kadar güçlü bir nefesmiş ki bu sofraları ta dünyanın her tarafına yaydı.
Elhamdülillah.
Biz şunu itiraf edeyim ki biz orada ancak bir flüttük. Yani bu nefes nereden geldi? Gelen bu nefes bütün dünyaya bugün yayılmış oldu.
Elhamdülillah.
Bu bir Aziz İmam Hüdayi Hazretleri'nin 400 sene sonra gelen bir nefesi miydi? Burayı ilk yardımlarını yapan büyük babamız, hak dostlarının acaba bir himmetleri miydi? O bir ekmeği, iki ekmeği birini Hüdayi bırakan bir annenin bir merhameti miydi? Bu inkişaf veren. Yoksa bir garibin, bir yalnızın, bir mazlumun sessiz feryatları arkasından gelen bir dua mıydı? O tarafı biz bilemiyoruz.
Demek ki efendim bu iftar sofrası, Hüdayi'nin iftar sofrası bugün dünyanın birçok yerinde on binlerce kişinin istifade ettiği feyizli, bereketli birer sofraya dönüştü elhamdülillah. Bizler de bunun canlı şahidiyiz. Sizlerle birlikte olan seyahatlerimizde beraber şahit olduğumuz durumlar var. Ayrıca birçok ülkeye gittiğimizde, ziyaret ettiğimizde biz de bu Hüdayi sofralarıyla buluşuyoruz. Bu bereketli sofralardan biz de zaman zaman tadıyoruz elhamdülillah. Oradaki kardeşlerimiz de mümin kardeşi olmanın hazzını yaşıyoruz. Dolayısıyla on binlerce kişinin istifade ettiği bereketlere dönüşüyor bu sofralar. Bu sofralar Ramazan-ı Şerif'te bir iftar sofrası olarak tecelli ediyor. Diğer zamanlarda bazen bir erzak yardımıyla birçok insanın evinde, ocağında aşının pişmesine vesile oluyor. Evlerde, ocaklarda bereketli birer sofraya dönüşüyor elhamdülillah. Efendim, şimdi de bu Hüdayi Vakfı'nın başlattığı aşevi hizmetlerinin dışında da birçok hizmetlerinin olduğunu biliyoruz. İsterseniz, izin verirseniz diğer hizmetlere de biraz temas etsek. Bu arada biraz isterseniz bir soluklanalım inşallah, bir ara verelim. İnşallah ikinci bölümde diğer hizmetlere biraz temas ederseniz dinleyicilerimiz inşallah istifade ederler.
Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı'yla Hüdayi coğrafyasından kısa bir aranın ardından devam edecek.
Gül olanın aslı güldür, peygamberin nesli güldür. girdim şahın bahçesine, postu destarı güldürgün. Girdim şahın bahçesine, postu destarı güldürgün. Asmasında gül dalları, kovanında gül balları, ağacında gül halleri, selvi çınarı güldürgün. Ağacında gül halleri, selvi çınarı güldürgün. Açıl gel ey Gonca gülüm, ağlatma şeyda bülbülüm. Şu inleyen garip dilim, ahu efgan güldürgün. Şu inleyen garip dilim, ahu efgan güldürgün. Gülden terazi tutarlar, gül ile gülü tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazarı güldürgün. Gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazarı güldürgün. Gel ha gel gül ey Nesimi, gel yine gül mevsimi. Bu feryat bülbül sesimi, sesi feryadı güldürgün. Bu feryat bülbül sesimi, sesi feryadı güldürgün.
Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası'ndan devam ediyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyomuz'da muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla birlikteliğimiz devam ediyor. Hatırlayacağımız üzere biraz önceki bölümde daha ziyade Hüdayi Vakfı'nın kuruluşundaki yaşanan bazı enteresan hatıralarını muhterem hocamız bizlerle paylaştı. Özellikle bir tas çorbayla başlayan iftar sofraları üzerinde epey durmaya gayret edildi. Şimdi de izin verirseniz bu iftar sofralarından sonra Hüdayi Vakfı'nın hizmet alanları sadece aşevi hizmetleri değil, insanlara yiyeceklerini sunan, onların karınlarını doyuran bir vakıf değil. Bu şüphesiz çok mühim. Başlangıcı böyle. Fakat diğer hizmetler, zaman içerisinde gelişen hizmetler var. Dolayısıyla Hüdayi Vakfı'nın bu başlattığı aşevi hizmetlerinin dışında da yaptığı hizmetler var. Efendim biraz da onlara temas etsek, oralardan bizlere
olur inşallah
aktarırsanız dinleyicilerimiz aktarayım istifade inşallah ederler. Buyurun efendim.
İftar sofraları büyük bir rağbet oldu. Biz bu rağbetten sonra yine arkadaşlarla toplandık. Arkadaşlar dediler ki biz dediler bu senenin 365 günü bu sofralara devam edelim dediler. Çünkü talebelerimiz var, üniversiteye giden, İmam Hatip'e giden talebelerimiz var. Bu şekilde bu iftar sofraları bize senenin bütün gününe yaygınlaştırıldı. Tabii bu sofraları çok uzakta olup gelemeyen fakir fukara vardı. Dedik onlara o zaman biz erzak dağıtalım. Yani Cenab-ı Hak bir bereket verdi. Ve bu hizmeti gören Müslüman kardeşler de zekatlarını, sadakalarını, yardımlarını, kurbanlarını getirmeye başladılar. Ve bir erzak dağıtım başladı. Yani 2-3 arabamızla, minibüsle ev ev gidip, baştan bir tetkik edip, karton tekiz tutup, arkadan erzak götürmeye başladık. En çok hangi erzağa ihtiyacı var? Hatta düşündük onu. Mesela en çok sabuna ihtiyaçları vardı. Evet, çünkü evet, sabun sanki ikinci, üçüncü derecede gibi görünüyordu. Bütün gıda ihtiyaçları başladık. Okula giden talebelerin ufak tefek ihtiyaçlarını görmeye başladık. Eski eşyaları topladık, o eşyaları dağıtımı oldu. Sonra dediler ki bu dağıtım yaptığımız fukara evlere bizim çoluk çocuğumuz ne olacak dediler. Siz bize evet gıda veriyorsunuz, temin ediyorsunuz maddi imkanlarını. Lakin biz bunu toplum alıp bunu bizden koparıyor. Bunlar kaldırımların çocuğu oluyor, sokakların çocuğu oluyor, televizyonun çocuğu oluyor. Bize bir çare. Biz de Kur'an kursu hatırımıza geldi. Bir İslami terbiye verelim, dinini öğretelim. Bu şey bir Kur'an kursu faaliyetlerimiz başladı. Bu Kur'an kursu faaliyetlerinde de çok cazibi dikkat şeylerle karşılaştık. Mesela bir anne geldi, dedi ki benim kızımı okuttunuz dedi. O hoca hanım oldu dedi. Evlendirdim dedi. Samsun'a gönderdim dedi. Keşke bunu daha evvel açsaydınız. Diğer bunun ablası, büyük kızım da maalesef o da kötü yola düştü. Onda hiçbir el gelip bir ona bir can kurtaran simidi atmadı.
Efendim burada izin verirseniz ben bir müsaadenize girmek istiyorum. Hakikaten o yıllarda bizlere hep o haftada bir zat-ı haliniz, haftada bir Abdullah Sert abimiz bu iki eve sohbete gelirdiniz, iyi hatırlıyorum. Bizlere hep ilimle birlikte hizmetin iç içe olması gerektiğini hep hatırlatırdınız sürekli. Hatta işte bu aşevinden sonra erzak hizmetleri, erzak faaliyetleri başladığında ben hatırlıyorum. Naci Öztürk abiyle birlikte birçok fukara ailelerine bu talebelerimiz vasıtasıyla poşetlerle erzak dağıtımı yapmıştık. Hatta aşağıda küçük bir depo vardı efendim o zaman. Şimdiki yukarıdaki depo değil. O depo çok küçüktü. Çok iyi istif edilmesi gerekiyordu. Biz hatta bu ilimle birlikte hizmetin iç içe olması şeyiniz sebebiyle bir anlamda pratiğini sanki orada yaşıyorduk. Balıkesir'den bir kamyon mesela zeytinyağı veya çiçek yağı geldiğinde sabah erkenden onun boşaltılması gerekiyordu. Bizler orada o 15 kişilik öğrenci grubumuzla derse başlamadan önce onları güzelce indirirdik hızlı bir şekilde. Depoya yerleştirirdik ve öylece dersimize başlardık. Böyle bir hatıramı da burada paylaşmak istiyorum. Sizin tabii bu erzak hizmetinin dışında Kur'an kursuyla ilgili bahsetmiş olduğunuz bu olay gerçekten çok sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Zannediyorum başka birçok hatıralarınız var. Buyurun efendim.
Çok hatıralarım fakat bir iki ufak hatırayı ben anlatayım. Mesela bir gün Kur'an kursumuzun baş hocası geldi. Dedi ki kapının altından da bir zarf atılmış dedi. Kapıyı açtığım zaman baktım o zarfla karşılaştım. Herhalde bu şikayet zarfıdır zannettim. Herhalde bir talebe kursta olan bir şikayetini bildiriyor. Zarfı açtım ki şu ibare vardı. Siz bizi okutuyorsunuz. Bizim sıkletimize katlanıyorsunuz. İhtiyaçlarımızı görüyorsunuz. Biz bir aidat veremiyoruz. Fakat bu şu zarfın içindeki az bir para mı? Ben bunu harçlığımdan biriktirdim. Lütfen bunu kabul edin. Ve altta ismi de yok. Bir meçhul. Bize o çok büyük bir huzur veriyordu. emsal hatıralar çok bu hususta. Mesela yine bir kızımızdan bir mektup. Aman dedi, ben dedi hiç aidat veremedim dedi. Ailem de müsait değildi dedi. Şimdi kurstan ben ayrıldım, hayata atıldım dedi. Ne olursun dedi, şu paramı kabul edin. O geçmişte benim bunu bir vefa hissi olarak kabul edin. Bizi en çok mesut eden hadiselerden birkaçı da böyledir. Hatıra çok. Fakat kısaca bu işin ehemmiyeti, Halik'in nazarı mahlukata bakabilme. Merhamet bir Müslümanın farik vasfı olmalı, kart viziti olmalı. Yine Hüdayi Vakfı'nda karşılaştığım enteresan hadiselerden biri de şudur. Bir gün genç bir hanım geldi. Dedi ben dedi yetimhanede büyüdüm. Daha sonra evlendim. İki tane çocuğum var. Maalesef eşim beni bıraktı gitti kayboldu. Ve nereye gittiğini bilmiyorum. İki yavrumla baş başa kaldık. Aç kaldığımız günler oldu. Bakkala gittiğimiz zaman siz benim babamsınız. Ancak ben size bunu söyleyebiliyorum. Başka kimseye derdimi açma durumum da yok. Bana gittiğim bakkal daima başka bir nazarla baktı. Yani ben ufak bir dünyalık için iffetimi acaba kayıp mı edeceğim diye kendi kendime bir takım vicdani şeylerin beni çok rahatsız etmeye başladı duygularım. Bak burası bir büyük kapı. Ben bu büyük kapıya geldim. Siz bana gıda da göndermeye başladınız. Bu yavrularımı da alın, okutun dedi. Yine diğer bir hatıra. Bir anne, ihtiyar bir anne, oğlu üniversitedeyken felç oluyor. Gel durumunu anlattı. Biz de ona bir maaş bağladık ve erzak bağladık. Bir gün geldi, dedi ki, Allah razı olsun dedi. Şimdiye kadar bizi geçindirdiniz. Fakat o felçli oğlum geçen hafta vefat etti. Sizden aldığım son maaşımla onun cenazesini kaldırdık. Artık benim bir kuru başım kaldı. Onu ben her tarafa taşırım. Size bundan sonra ben yük olmayayım. Siz benim gibi müşkül durumda kalan bir aileye bu yardımı yapın dedi. Diğer bir hanım, kendisi Avrupalı, hidayet bulmuş ve beyi de vefat etmişti. Bize bir arkadaşımız tavsiye etti. Biz o hanıma gıda gönderiyorduk. Bazen de biraz harçlık da gönderiyorduk. O da bize bir mektup yazdı bir müddet sonra. Ben dedi artık dedi yabancı dil dersi de veriyorum dedi. Vefat eden beyimin de borçlarını da kapattım ödedim dedi. Bundan sonra bana bir şey göndermeyin dedi. Allah razı olsun. Benim durumumda bulunan başka bir kardeşe gönderin dedi. Yani böyle diğergam insanlarla karşılaştık. Ve Mehmet Akif'in bir mısra hatırımıza daima geldi. Nazarlardan taşan mana ibadullah istihkar. Demek ki toplumda ibadullah istihkar Allah korusun kat yani Allah'ın kullarını küçük görme olmayacak. Hangi kulların içinde ne cevher var bizim için meçhul. Kalp pencereleri Cenab-ı Hakk'a açık. Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanabilme. Yine halk ağzında buyurulur. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil. Bunlar bize güzel bir dersler oldu. Gerçi biz Hüdayi Vakfı'ndan esas yardımı bizler gördük arkadaşlarla beraber. Biz oralardan bu hizmetten çok büyük manevi dersler aldık. Allah bütün bu vakfı kuran, gayret eden bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.
Demek ki efendim bize çok ağır mesuliyetler düşüyor bu anlattıklarınızdan onu anlıyoruz. Bu da özellikle iffeti sebebiyle halini arz edemeyenleri toplumda arayıp bulmaya mecbur olduğumuz gerçeği. Bu anlattıklarınızdan bunu anlıyoruz. Efendim izin verirseniz bir başka soruya geçmek istiyorum. Merak ettiğimiz bir konu. Biliyoruz ki Hüdayi Vakfı'nın kurulmasında ve gelişmesinde pek muhterem üstadımız merhum Musa Topbaş Efendimizin maddi ve manevi olarak büyük rolleri oldu. Sizler buna yakinen şahitsiniz. Aynel yakin yaşadığınız o günleri, o yaşamıştınız o günleri, o kuruluş esnasında. Dolayısıyla Erkam Radyosu dinleyenlerine Hüdayi Vakfı kurulurken pek muhterem üstadımız merhum Musa Topbaş Efendimizin rolü hakkında neler söylemek istersiniz? Burada onunla yaşadığınız, bizlerle paylaşmak istediğiniz birçok hatıralarınızın olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Bizlere kuruluş esnasında onun durumu, rolü, vakfa bakış tarzını lütfeder misiniz efendim? Buyurun.
Büyüğümüz, babamız, rahmetli pederimiz Musa Efendi, Allah alem Cenab-ı Hakk'ın dostlarından biriydi. Onun en büyük farik vasfı merhametiydi. Bu Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nı kurarken de bir gayrimenkul yatırımı olacaktı. İlk defa dedi, ilk yatırım benden olsun dedi. Kendini Unkapanı'ndaki bir dükkanı vakfederek başladı. Ondan sonra da tabii vakıf büyümeye başlayınca bir takım maddi sıkıntılar da başladı. Bir arsası vardı. O arsayı müteahhitler 14 daire vermişlerdi. Ve bu 14 daireyi de Hüdayi Vakfı'na bağışlamış oldu. Bu bir bereket oldu. Bir tohum oldu. Bu tohum büyük bir bereket verdi. Kendi hayatında iktisada çok dikkat ederdi. Hatta biz talebeyken aldığımız sebzenin meyvelerinin fiyatlarını bile sorardı. Çarşıyı tam olarak gezdiniz mi derdi. Ucuz ve kaliteli alacaksınız oğlum derdi. Tek tek sorardı fiyatları. Ne kadar iktisat yaparsanız o kadar hayır hasenatta bulunursunuz. Çünkü Allah'ın size verdiği nimetlerde ümmet-i Muhammed'in hakkı vardır derdi. İsraf etmeyeceksiniz. Kendinize biriktirmeyeceksiniz, pindirik yapmayacaksınız. Hatta talebeyken bilirim ben, ayakkabının altı delinmeden ikinci bir ayakkabı almazdı bizlere.
Allah Allah.
Erenköy'den o zaman İmam Hatip Okulu'na giderdik. Sonra Üsküdar'dan gitmeye başladık. Çarşamba'ya kadar üç vasıtayla giderdik. Gitmemiz 1,5 saat, gelmemiz de 1,5 saat sürerdi. Yani günün 3 saati bir yolda geçerdi. Bize bugünkü gibi bir servis bulalım, serviste gidin vesaire diye rahmetli beden böyle bir şey düşünmezdi. Yani bizi daima bir şeye alıştırma, hizmete alıştırma, meşakkate alıştırma. Tatil günlerinde dükkana giderdik, bize top taşıttırırdı, yani kumaş topu taşıttırırdı. Velhasıl Allah rahmet eylesin, bir baba olarak bize çok ihtimam gösterirdi. Bize merhameti alıştırmak için daha ufak yaşlarda, yaz tatillerinde falan Bursa'ya giderdik, camilere giderdik. Ceplerimize bizim bozuk para verirdi. Camiden çıkarken bunu fakir fukaraya dağıttırırdık. Fakir fukara da oğlum derdi, Allah razı olsun derdi, Allah cennet sana versin derdi. Biz de sevinirdik. Bu bizim vermemize, merhametimize bir vesile olurdu. Yine bize zaman zaman ayda bir sefer, iki sefer İstanbul camilerini gezdirirdi. Osmanlı tarihi üzerine bize misaller verirdi. Cenab-ı Hak nasıl bir kavmi abad ediyor, nasıl bir kavmi berbat ediyor. Onu Allah rahmet eylesin, pederimiz uzun uzun bize tafsilen anlatırdı. En çok üzerinde durduğunda bizim illa merhamet, merhamet. Bize, bana daha sonraları açıp defterine göre, bak oğlum derdi, bu defterim benim, bu sayfam zekat sayfasıdır derdi. Bu sayfam da hayır hasenat sayfasıdır. Daima bir Müslümanın hayır hasenatı, zekatını birkaç misli olması zaruridir. Zira Cenab-ı Hak, لَنْتَنَا بِرْ رَحْتَاتٌ فُكُمْ بِمْ مَاتُوبُونَ Birre vasıl olmak için Allah'ı seviyorsanız, Allah yolunda infak etmemizin artması.
Efendim tam bu arada çok özür dileyerek bir şey sormam gerekiyor. Çünkü dinleyicilerimiz açısından konunun belki biraz daha açıklanmaya ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Buyurdunuz ki işte zekat sayfası ve hayrat sayfasını bize gösterirdi. Hatta hayrattan zekata bol bir aktarma yapardı. Acaba bunun sebebi ne efendim? Niçin bunu yapardı? Yoksa zekatını eksik hesap etme endişesi mi vardı? Başka sebepleri olabilir mi efendim?
Efendim Cenab-ı Hak yine okudum ayeti. لَنْتَنَا بِرْ رَحْتَاتٌ فُكُمْ مَاتُوبُونَ Sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Bir faniyi ne kadar seviyoruz? Oğlumuzu, ailemizi, eşimizi. Cenab-ı Hakk'ı ne kadar seviyoruz. Şu telkin Kur'an-ı Kerim'de, pederimiz de bunu çok bize telkin ederdi. İsraf olmayacak, cimrilik olmayacak. Cenab-ı Hak kulül af buyuruyor. Yani fazlasını ver buyuruyor. Demek ki örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı bizler için eshab-ı kirama en büyük örnektir. Ve fazlasını ver, onlar daima fazlasını verdiler. bize de rahmetli pederim telkin etti, hep oydu. Onun için biz çarşılara ufak yerde çıktığımız zaman kaça aldın diye portakalı, elmayı tek tek sorarlardı. Aman yani bir tembellik edip de ilk gördüğümüz yerden almamak, çarşıyı dolaşmak, en ucuz, en kaliteli yerden alabilmek.
Bu konuda efendim müsaadeniz olursa, izniniz olursa ben de Aydın Evrenli amcadan Musa Efendimizle ilgili duyduğum bir hatırayı burada anlatmak isterim. Bir seferinde anlatmıştı. Bir Ramazan umresinde muhterem üstadımız oteldeyken Aydın Bey'e su almasını istiyorlar, talep ediyorlar. O da hemen bu emri, bu isteği, arzuyu yerine getirmek için çok hızlı bir şekilde koşuyor. Otelin yanındaki marketten hızlıca bir kasa su satın alıyor. Ve doğruca otele getiriyor. Muhterem üstadımız suyu kaça aldığını soruyorlar. O da tanesini yanlış hatırlamıyorsam 1,5 riyale filan aldığını söylüyor. Üstadımız da Aydın Efendi 2-3 bina ötedeki markette bu suların tanesi 1 riyalden satılıyor. Keşke oradan alsaydınız. İktisat ederdik diye buyuruyor. Aydın Bey önce üstadımızın çok zengin olduğu halde yarım riyalin hesabını yapmasını, bu şekilde inceleyip sık dokumasını anlam veremediğini içinden geçiriyor. Fakat ilginç efendim, tam akşam namazı öncesi tekrar Aydın Efendi'yi çağırıyor ve ona içi dolu bir zarf veriyor ve bunu diyor Ravza'daki hizmet eden oradaki görevlilere, fakirlere dağıtın diye söylüyor. Daha sonra Aydın Efendi zarfın içini açtığında efendim, ya çok yüklü bir paranın dağıtılmak üzere kendisine verildiğini görünce o zaman demek ki diyor üstadımız bize ders vermek istemiş, bizi eğitmek istemiş. Zira o bir yandan pahalı aldığımız sularda yaptığımız israfın doğru olmadığını bize öğretiyordu. Diğer yandan da verilmesi gereken yerlere bolca, cömertçe dağıtmanın, cimrilik yapmamanın gereğini öğretmişti diye böyle bize bir evet. Hadise anlatmıştı efendim.
Sonra rahmetli pederimizden aldığımız bir ders de, rahmetli pederimiz o zaman kıymetli zatlara, imkanı dar olan zatlara bir takım hediyeler gönderir zarfın içinde. Zarfın üzerinde de muhterem ismini yazardı. Bu zarftaki hediyeyi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Bu bir nezaketti. Zira Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede kavlen meşhura buyuruyor. Yani bir nezaket, bir sevinç verecek şekilde bir konuşma. Yani bir fakire bir dahi bir nezaket. Yani bu fakirdir, elini açmış bizden gelip istiyor. Hadi al ben sana veriyorum diye değil. Ona bir teşekkürle verebilme. Çünkü Cenab-ı Hak uzu sadakat, sadakaları ben alırım buyuruyor. Hep bunlar bize tasavvuf terbiyenin getirdiği incelikler ve zariflikler. Yine rahmetli pederimiz bir gün akrabaları topladı. Dedi biz dedi çok dedi kimsesizler var dedi. Evlerinden tahrip edilenler var dedi. Kimsesizler yalnız kalanlar var dedi. Biz bunlardan da mesulüz dedi. Bunları evimize almamız lazım dedi. İhtiyacını görmemiz lazım dedi. Onun için de biz de bir huzur evi açalım dedi. Bu şekilde manevi bir mesuliyetten kurtulalım dedi. Allah razı olsun Ümraniye tarafında bir huzur evi açıldı o zaman. Akrabaların müşterek yardımıyla beraber. Zaman zaman kendisi gidip o hastalara bakardı. Bu yatalak hastalara bakardı. Aman derdi, müstahdemlisi bak derdi, güneş geliyor. Bak dikkat edin, perdesini kapatın, hastayı rahatsız etmeyin derdi. Onun yiyeceğini, içeceğini sorardı, hizmetlerini sorardı. Diğer taraftan o zamanlar hastaneler çok problemler vardı. Paralıydı hastaneler. İmkanlar çok dardı. Yine o zaman akrabaları topladı. Aman biz de bir klinik kuralım dedi. Bu dedi klinik dedi, ücret almasın dedi. Varlıktan çok azalsın, varlıktan hiç almasın dedi. Biz dedi orada hastaları tedavi edelim dedi. Tabii bu vefatına yakın zamanlardı. Zaman zaman da gidip oranın işleyişine bizzat kendisi meşgul olmuştu. Hatta hasta yatağın yattığı zaman da demişti, keşke gücüm olsa da gidip o hastalara ben yardım etsem, hizmet etsem. Velhasıl zaten demek ki burada kendisi bir vakıftı. Kendisi vakıf olduğu için böyle bir vakıf müessesi kurulmasında da Allah razı olsun. Büyük bir gayret oldu. Bizlere de bu büyük bir tahsil olmuş oldu. Gerçi ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar ifade edebiliyoruz, o da bir meşgul. Bu huzur evini, bu garipler bu klinik kurarken de tabii sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Üç kişi sebebiyle rahmet iner. Meleyen hayvanlar, Kur'an okuyan masumlar, beli büküp aciz ihtiyarlar.
Demek ki efendim bütün bu anlatılanlardan biraz da şunu anlıyoruz. Bir hak dostunun güzel bir niyetinin neticesini görüyoruz burada elhamdülillah. O niyetler ve infaklar bugünkü hizmetlerin bir tohumu oluyor. Yine Hüdayi Hazretleri bir tohum oluyor. 400 sene sonra bir hak dostu ikinci bir tohum oluyor diyebiliriz herhalde efendim. Efendim izin verirseniz bir ara verelim. Daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Biraz soluklanalım. Son bölümde inşallah tekrar birlikte olacağız inşallah. Biraz bir soluklanalım inşallah.
Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı'yla Hüdayi coğrafyasından kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı'yla Hüdayi coğrafyasından devam ediyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyomuzda muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla birlikteliğimiz devam ediyor. İkinci bölümde daha ziyade Hüdayi Vakfı'nın kuruluşu, özellikle vakfın kuruluşu esnasında pek muhterem merhum üstazımız Musa Efendimizin katkıları, maddi manevi katkıları, bu hayırlı hizmete olan desteklerini birçok örnekle, büyük bir nezaket içerisinde birçok örnekle muhterem üstazımız aktardılar. Şimdi de programımızın son bölümünde inşallah muhterem üstazımızdan Hüdayi Vakfı'nda yaşadığı birçok onu etkileyen hatıralarının olduğunu biliyoruz. Bunlardan birkaçını bize lütfederseniz efendim, bununla programımızı kapatmış olalım, tamamlamış olalım inşallah.
Bu hatıralardan cali bir dikkat birinize ben nakledeyim. Yani bu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin tasarrufuyla ilgili. Daha belki sohbetten bahsettiğim gibi biz bir orada çalışan bütün kardeşi bir flüt mesabesindeydi. Ve bu nefes nereden geliyordu? O bir meçhuldü. Belki burada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin de büyük bir asırlar sonra gelen bir himmetiydi bu. 1975 yılıydı. Caminin imamı anlatıyor. Türbenin önüne bir genç geldi. Bana sordu, bu camide vazifeli kim var dedi. Ben varım dedim, buyurun dedim. Dedi ki, ben de Aziz Mahmud Hüdayi'nin evini arıyorum dedi. Bana adres olarak, sen oğlum biz camiyi biliyoruz, sen camiye git dediler. Türbe var orada dediler. Fakat ben türbeyi cami değil, kendisiyle görüşmek istiyorum dedi. Peki nereden dedim size bu kendisiyle görüşmek hasıl oldu? Ben dedi, bir de o Kıbrıs harekatı sırasında 1975 yılında paraşütçü birliğindeydi, komandoydu. Bizi uçaktan paraşütle aşağı indiriyorlardı Kıbrıs'ta. Fırtınalı bir havaydı. Birimiz bir tarafa savruluyor, birimiz bir tarafa savruluyor. Üzerimizden de karşıda kurşunlar geçiyordu. Bir ateş topunun altındaydık. O zaman dedim, aman ya Rabbi dedim, sana sığınıyorum dedim. Gidecek yeri bilmiyoruz. Fırtına nereye attığını da bizi bilmiyoruz. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Onun üzerine baktım, güzel böyle bir dede geldi. Pir bir dede geldi. Aksakalı, nur yüzlü. Oğlum dedi, birliğini mi sen arıyorsun dedi. Evet baba dedim, yani burada dedim biz ateş topunun altında kaldık. Gel oğlum beni takip et dedi. Bu ateş topunun altında beni birliğime götürdü. Ha oğlum bak şuraya git, senin birliğin burasıdır dedi. Tabii ben bir şaşkındık. Baba dedim, sen nereden geldin, kimsin dedim. Hızır mısın dedim. Oğlum dedi, bana Aziz Mahmud Hüdayi derler dedi. Beni bütün Üsküdarlar, İstanbullar tanır. İnşallah askerliğini yaparsın. Beni Üsküdar'a ziyarete gelirsin dedi. Birliğe girdim. Subayım dedi ki, sen nereden buldun bunu bu şeyde, bu zor bir zamanda? Anlattım durumu. Hemen de o güzel babayı çağır, onu ben bir göreyim dedi. Bak çıktım baktım dedi. Gözüken hiçbir kimse yoktu. Düz bir araziydi, yok olmuştu. Askerliğim bitti, Zonguldak'a döndüm. Dedim, beni güzel bir baba, beni ateş topunun altından kurtarmıştı. Gidip onu elini öpeyim, duasını alayım, ziyaret edeyim kendisini. İstanbul'a geldim. İndim Üsküdar'ı sordum. Üsküdar'a geldim. Dedim, burada beni herkes bilir Üsküdar'da dedi. Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi diye burada güzel bir baba var. Bunun evi nerede, adresi nerede diye sordum. Sorduklarım dediler ki, biz onun evini bilmiyoruz. Orada bir cami var, Hüdayi Camisi diye. Bir de yanında türbe var dediler. Ben de o şekilde sizden öğrenmek için buraya geldim dedi. Ben dedim ki, mukabil, bu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir Allah dostuydu. 400 sene evvel geldi, yaşadı. Kadıydı. Kadılığı bir tarafı bıraktı. İstanbul'a yerleşti. Cihana yön veren padişahlara yön verdi. 400 sene evvel de vefat etti. Birçok hatıralarımızdan biri de bu şekildedir.
Bütün bu anlatılanlar efendim, Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına ihsan ettiği tasarruf selahiyetinin bereketiyle yaşanan ilahi lütuflar olduğunu anlıyoruz bu anlatılanlardan. Tabii burada sizin de buyurduğunuz gibi faili mutlak Cenab-ı Hak bu tasarruflarda. Onun kullara yardımı gerek melekler vasıtasıyla gerekse Allah'ın veli kulları vasıtasıyla günümüze kadar devam ede gelmiştir.
Faili mutlak Cenab-ı Hak.
Evet. Erkam Radyosu'nda pek muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızla beraber olduk. Hüdayi Vakfı'nın kuruluşunu, nasıl kurulduğunu, Hüdayi Vakfı'nın hizmetlerini, hizmet türlerini, özellikle bir iftar sofrasıyla başlayan hizmetlerle aşevi hizmetlerini, oradan eğitim müesseselerinin oluşmasını, erzak ünitesini, huzur evi hizmetini, sağlık hizmetlerini değişik hatıralarıyla muhterem üstadımızdan dinledik, istifade ettik. Engin tecrübelerinden, hatıralarından Erkam Radyosu'nun dinleyenleri olarak istifade ettik elhamdülillah. İnşallah bir sonraki programımızda da efendim diğer konulara temas ederiz. Orada tekrar Erkam Radyosu dinleyenleri sizlerden istifade ederler. Çünkü daha konuyla ilgili özellikle Hüdayi coğrafyası henüz şu anda Anadolu'daki, Türkiye'deki hizmetlerin başlangıcından başladık. Onlardan bahsettiniz. Tabii bu hizmetlerin 1992 yılından itibaren özellikle Anadolu'dan Azerbaycan'a, oradan dünyanın muhtelif yerlerine dağılması hadisesi var. İnşallah oralarda yine birlikte yolculuk yaparız.
İnşallah.
Birlikte beraber oluruz.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Himmetlerinizi, dualarınızı bekliyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
Teşekkür ederiz.
Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası'ndan programını dinlediniz.